Ayrım 21.
Geçmiş dediğimiz de bundan başka bir şey değil aslında. Ben o zaman da biliyordum, gövdenin kıstırıldığı, zamanın kapanında kendi arzularına aykırı yaşamaya zorlandığını, sınırlandığını, sahibi için bile bir korku nesnesi haline getirildiğini, arzunun gövdeye nasıl haram kılındığını. Ama onu anlatmam imkansızdı. Bu imkansızlık da sözcüklerden değil, yaşamadan ve yürekten kaynaklanan bir engel söz konusuydu. Kararlı gelmişti, belliydi. Sözlerim kurşun geçirmez bir gövdeden geri sekiyordu. Kelimeler bana yardım etmiyordu. Bana aşık olması, beni terk ediyor olmasından çok daha derin bir çaresizliğe ve isyana sürüklüyordu beni. Sabaha kadar çocuklar gibi birbirimize sarılmış, karşılıklı ağlamış, gözyaşları içinde son bir defa sevişmiştik. Senden sonra tek bir erkek sevgilim bile olmayacak diyordu. Tek bir erkeğe bile elimi sürmeyeceğim. Seninle beraber bu sayfayı sonsuza kadar kapatıyorum. Sözünü tuttu mu bilmiyorum. Bir daha hiç görmedim onu. Çok sonra, yıllar sonra bir kez telefon etti bana. Alo der demez tanıdım sesini. Ona adıyla seslenince çok şaşırdı. Anlaşılan bir tek alodan onu tanımış olmam iyice sersemletmişti onu. Dağılıverdi. Zaten hayli güç olan böyle bir konuşma için toparlayamadı kendini. İşte o zaman anladım ki sandığımdan çok daha derin kırılmışım ona. Ve onu hiçbir zaman bağışlamadığımı, bağışlayamayacağımı ve görmek istemediğimi fark ettim. O otel odasında o gece bırakmışım her şeyi. Hiç kimsenin hiçbir pişmanlığına sonradan vize vermedim hayatımda. Ona da bu şansı tanımayacaktım. Sesimde çelik soğuğu vardı. Uzaklığım ürkütmüştü onu. O zaman çocuktum dedi. Ben de dedim. Son kitabımı okuduğunu, beni dayanamayacak kadar çok özlediğini, beni mutlaka görmek istediğini söyledi. Hayır dedim. Her şey geride kaldı. İkimiz de aynı insanlar değiliz artık. Ama sesimi duyar duymaz tanıdın beni dedi. Bunca yıl sonra bir kere de tanıdın. Evet dedim. O halde dedi, yıllar sonra bir tek alodan tanıyan bir kalp kolay bağışlamaz dedim. O an aklıma gelmiş bir cümleydi bu. Bu cümlenin samimi hislerimi yansıtıp yansıtmadığını bile bilmiyordum. Ama onun için etkileyici olsun ve bu konuşma daha fazla sürmesin istiyordum. Kendi kırgınlığımın boyutlarını ancak yıllar sonra ve bir anda görebilmiştim. İçimdeki hasarı şimdi görmüştüm. Zalimsin dedi, sen de dedim. Karşılıklı kapattık. O gece rüyamda o son geceyi gördüm. Birbirimize çocuklar gibi sarılıp ağladığımız ve son bir defa seviştiğimiz geceyi. Uyandığımda gözlerim yaşlıydı. Uyanıkken ağlayamamıştım. Benim için giderek bir dönemin simgesi haline gelmeye başlamış olan bu otel, zaman içinde çok değişmedi. Neredeyse aksayan, işlemeyen yanları bile aynı kaldı. Barok bir romanın sayfalarında gezinir gibi, şimdi derin bir küf kokusu eşliğinde basamaklarını ağır ağır çıkarken, ansızın niye son anda otelini değiştirerek bu oteli seçmiş olduğunu ve beni burada kabul ettiğini anladım. Oysa ben İstanbul'un belli başlı bütün otellerinde kaldığını, şimdi de sıranın buna geldiğini düşünmüş, fazla üstünde durmamıştım. Hatta galiba sana bu otelden, bu oteldeki anılarımdan da söz etmiş olmalıyım. Bu konuşmanın yapılacağı, otel mektuplarının yazılacağı bir otel. Elbette benim en çok yaşadığım otel olmalıydı. Beni sana en iyi anlatacak olan otel buydu. Bütün odaları, bütün çağrışımları ve bütün anılarıyla. Ama benim de bir sürprizim var sana. Sen otel mektupları adını verdiğin bu konuşmaları bitirdiğinde, ben de bu konuşmaya nasıl geldiğimi anlatan ve aynı adı taşıyan bu metni vereceğim sana. Sözün büyük dolaşımından küçük bir değiş tokuş. Nihayet odanın kapısını vuruyorum. Aydınlığa bakan odalardan biri. Bir rastlantı mı yoksa sandığımdan daha fazla mı şey anlatmışım sana? Kapıyı hiç değişmeyen aynı aydınlık gülüşünle açıyorsun. Beni ilk olarak pencereden vuran boz aydınlıkta gölgeli kirli bir beyaz ışığın odanın eşyalarına vurarak her şeyi matlaştıran gölgesi karşılıyor. Ne yatağın başucundaki pirinç gece lambasının yastığın üzerine vuran kağıt yanığı ışığı, ne odanın bir köşesindeki şapkası azıcık yana kaykılmış ayaklı abajurun süzülmüş ışığı bu ilk izlenimi değiştiremiyor. Pencerenin kenarında iki koltuk, ortada bir sehpa, teyp ve çay. Her şey hazır. Siyahlar içindesin gene. Yüzünün yarısı aydınlıktan gelen ışığın boz beyazında kalıyor. Yüz hatlarını derinleştirerek yüzünü ikiye bölen bir ışık bu. Yalnızca yüzünü değil, seni de ikiye bölüyor sanki. Sana da benim böyle göründüğümü düşünüyorum. Pencerenin önünde aniden dört kişi oturuyormuşuz gibi bir duyguya kapılıyorum. Az önce bana kapıyı açan senin, benim tanıdığım senden başka biri olduğunu düşünüyorum. Şu an yüzüne vuran ışık bana bunu söyletiyor. Kendine otel odalarında ayrı bir hayat kurmaya çalışan senin, her zaman tanıdığım, tanıdığımı sandığım, senden başka bir varlığın olduğunu, daha derinde kalmış, bir türlü su yüzüne vuramayan bir varlığın olduğunu anımsatıyor bana. Sen otel odalarında kendine neden ayrı bir hayat kurmaya çalışıyorsun? Kaç yıl önceydi, bir Doğu Anadolu gezisindeydik. Bir belgesel film çekimiydi. Ne işimiz vardı oralarda, kimin aklına uymuş, kimin kıçına takılmıştık hiç hatırlamıyorum. Sana seyahat olsun yeter ki, senin için anlaşılırdı da bana ne oluyordu? Ağır bir bavulun vardı her yere sürüklediğin. Arjantin'e mürebbiye gelmiş, ilkelerinden asla ödün vermeyen bir İngiliz mürebbiye gibi her yere inançla taşıyordun Orlando'yu. Eşya taşımaktan çok ceset taşımak için yapılmış olmalıydı. Görür görmez Pandora'nın bavulu adını takmıştım. Dünya sığıyordu içine. Bir gece odana gelmiştim. Yemek sonrası kahvelerimizi senin odanda içecektik. Sonra sen kahve falı baktın bana. Gene böyle pencere kenarına oturmuştuk. Fal bakarken yüzüne tuhaf bir ışık, bir ifade, bir kehanet gelmişti sanki. Derin bir iç yolculuğuna çıkmış kişilerde görülen bir değişimin, bir başkalaşımın ifadesi diyebilir miyiz bilmiyorum. Falımla ilgili bana söylediklerini şimdi anımsamıyorum ama o yüzün kalmış aklımda. Bir başkası olan yüzün. Yüzün baktığın fala da inandırmıştı beni. Bir ara vuruşan gömleklerimden söz etmiştim. Benim şaşkın bakışlarımın önünde o meşhur bavulundan küçük bir seyahat ütüsü çıkarmıştın hemen. Hemen her renkte ipliğin bulunduğu, çeşitli boylarda iğnelerin ve çeşitli işler görebilecek küçük makasların ve benzeri bir sürü ıvır zıvırın bulunduğu bir dikiş kutusundan çıkardıklarınla düşen düğmelerimi tutturmuş, söküklerimi dikmiştin. Sonra da bavuluna saygı bekleyen gözlerle hınzırca süzmüştün beni. Karşılık olarak benim de senin falına bakma önerimi geri çevirmiş, bir yazara fal baktırmayacak kadar aklının kalmış olduğunu söylemiştin. Orada Doğu Anadolu'nun o uzak köşesinde, yöredeki bir fabrikanın misafirhanesinin o küçük odasında, böylesi akşamlarda görebilirdik ancak birbirimizin farklı yüzlerini. Birbirimizi başka bir ışık altında yeniden görmek demekti bu. Yolculukların, uzaklarda birlikte olmanın çehrelere kattığı boyuttu. Tanımlarını içinde yaşarken değil de daha sonraları kavuşan deneyimlerdi bunlar. Yolculuğa ve uzaklara kurulmuş bir hayatın olduğunu o zaman bir kez daha anlamıştım. Amerika'da olsaydın uzak eyaletlerde kaybolmuş izini bulamazdık senin. Kıtanın en uzak köşelerinden, ıssız benzinliklerden, çöllerin kuma gömülmüş postanelerinden attığın kartlar nice sonra ulaşırdı elimize. Kimi fotoğraflarına bakarak sana duygular biçerdik. Sağlık, esenlik haberlerin sevindirirdi bizi. Oralarda bir sütsüze kapılmandan, yaramaz bir adama gönül vermenden korkardık yalnızca. Sevdiğin yazarların şehirlerine giderdin, güneylilerin memleketlerine. Belki bir döndüğünde Grand Canyon'u anlatırdın bizlere. Uçsuz bucaksız çölleri, Utah'ı, Nevada'yı, Mojave'yi, Meksika sınırını, San Francisco'ya giderken saçlarına çiçek takanları. Sıcak bir yaz gecesi, çölün tam ortasından bir ipek gibi geçen karayolunda, saatte 100 kilometre hız yaparken ıslıkla çaldığın şarkıları hatırlardın. Gece yarısı barlarından açtığın telefonlarla uykulardan uyandırılmayı beklerdik filmlerde olduğu gibi. Sen bize hattın öteki ucundan sorardın, orada saat kaç? Burada ise saatler bütün zamanları birden gösteriyordu. İçindeki serseriyi burada yaşayamıyordun. Bedevilerimizi öldürmüş, dervişlerimizi kurşuna dizmiş, abdallarımızı tutsak etmiştik. Doğudan yola çıkmış, batıya ulaşamamış, yollarda kalmıştık. Toplumsal dayatmalarla belirlenmiş verili rollerin içinde kimse içindeki serseriyi sonuna kadar yaşayamıyordu. Herkes usul usul cinnet biriktiriyor ve kimse kimsenin delirdiğini anlamıyordu. Aslında bütün marjinal numaralar sahte, bütün bohem ayakları üç kağıttı. Hepimiz anonimliğin tel örgülerindeydik. Yine de içini yaşamakla, toplumsal uyum arasındaki kimi uzlaşma noktalarında konumlandığın kimliğinle biraz olsun soluk alma olanağı verecek bir alan yaratmıştın kendine. Baskıcı ailenle serseri ruhun arasında kendine vaat ettiğin toprakları kurmuştun. Oldurduğumuz değil, yetindiğimiz kimliklerle yaşıyorduk hepimiz. Sıkıldıkça Anadolu'yu geziyordun. Kimse senin kadar tanımıyor, bilmiyordu Anadolu'yu. Üstelik gezdiğin yörelerin halkına şirin görünecek şehirli bacı numaralarının hiçbirine tenezzül etmeden onlarla ilişki kurmayı biliyordun. Uzak taşra şehirlerini, sahil kasabalarını, dağ köylerini geziyordun. Her şeye karşın hanım hanımcık, munis bir görünüşün vardı. Sakindin, uyumlu, huzurlu görünüyordun. Reşat Nuri Güntekin'in idealist kahramanlarına benzeyen, Cumhuriyet'in ışıklı ilk yıllarını münevver kadınlarını andıran bir yanın vardı. Sana bakan asla ruhundaki fırtınaların sürgünü olduğunu değil, Anadolu'ya mühim bir görevle gelmiş, vazife şinas biri olduğunu düşünüyor ve sana karşı kendiliğinden bir saygı geliştiriyordu. Şimdi bu otel odasında, bu pencerenin kenarında, bu boz ışıkta dururken seni Amerika'nın uzak köşelerinde, ıssız motellerde, yanıp sönen neon ışıklarının altında, müzik kutusunda 60'lardan bir parça çalarken biraz içkili, biraz mahzun, sıkılmış, bana kart yazarken düşünüyorum. Torpido gözünde şiirler, sevdiklerinin resimleri ve haritalar duran Chrysler marka bir araba yakıştırıyorum sana. Jantları güneşte gümüş gibi parlayan, geniş koltuklu, üstü açık, pembe Cadillac ya da. Tıpkı şarkıda olduğu gibi. İri puantiye bir eşarpla tutturduğun hasır bir şapka, çekik siyah gözlüklerin gözlerinde, kurtulmuş saçların yine de rüzgarda savruluyor. Bir an Ankara'da teyzenin evine gittiğimiz bir öğle sonrasının kuytu anısı düşüyor gözlerinin önüne. Bir an buraları özlüyorsun, Türkçe bir şarkı mırıldanıyorsun. İlk hikayelerin takma adlarla yayımlanmıştı. Bir erkek adıyla. Kimse bu adamı tanımıyordu. Gören de olmamıştı. Öykülerini hep aynı sarı zarflarla Anadolu'nun çeşitli kentlerinden postaya veriyordu. Belli ki kendine saklı bir serüven kuran biriydi. Bütün bunları dikkat çekerek ilgi toplamak için mi yapıyordu, yoksa sahiden saklanmayı sonuna kadar sürdürecek biri miydi? Zaman zaman kayboluyor, sonra birden birkaç öyküyle birlikte yeniden ortaya çıkıyor, herkesi yeniden bir heyecan dalgası sarıyordu. Büyük bir ilgiyle okunuyordu hikayeler. Cılız ve renksiz edebiyat ortamımız birdenbire hareketlendi. Bizde de tıpkı Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi kimliğini saklayan yazarlar çıkıyordu artık. Konunun dişine uygunluğunu gören haftalık magazin dergileri yazarın peşine düştü. Anadolu'ya muhabir ajan çıkaranlar bile oldu. Bu dergilerin kültür sanat sayfası çalışanları ilk kez bu ölçüde bir kıymet kazandı. Haftalık olağan dergi toplantılarında gündemin ilk maddelerine yerleştiler. Yazdıklarını her zaman çok derin, çok manalı sanan bazı çok bilmiş edebiyatçılar ise müphem sözcükler, sığ vehimlerle yüklü ve çok ince olduğunu sandıkları kurgusal göndermelerle, anlaşılmaz bir dil ve söylemle bu hikayeler üzerine birbirinden sıkıcı çeşitli incelemeler, çözümlemeler yayımladılar. Bir süredir yazılan öykülerden çok yazarın kimliği ve yazarın saklı hayatı odağa yerleşmişti. Bunun çevresinde oluşan aura ise yazılan öykülerin okunmasını da, görünmesini de bir süredir olanaksızlaştırmıştı. Öyküler de yazarın serüveni de nesneleşmişti. Kısa zamanda öykülerin fanatik hayranlarıyla öyküler etrafında oluşan bu ilgiyi fazla bularak tepki duyanlar iki kampa ayrılarak kavga etmeye başladılar. Tartışmalar sertleşti ama sonuçta her iki tarafta artık oluşturulmuş duygularından, paketlenmiş beklentilerden ötürü bu öyküleri çıplak gözle okuyamaz, alımlayamaz hale geldi. Sevenler de, nefret edenler de masum bir serüven olarak başlayan bu oyunu kaldıramayacağı anlamlarla yükleyip başlangıçta amaçlanmadığını sandığım yerlere çektiler. Hatta bir ara dedektif kesilerek bunları yazanın aslında ünlü bir yazar olduğuna inanıp onun kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışanlar bile türedi. Ahmakça ipuçlarıyla yerli yersiz bir sürü yazarın izini sürerek onları bunalttılar. Daha acıklısı bazı yazarlar kendilerinin o sanılmalarından ötürü keh keh sevinip kendilerine bundan gurur payı çıkardılar. Kendini saklamaya çalışmıştın uzun zaman. Bunu sahiden istiyor muydun? Bu oyunu sonuna kadar götürebilecek miydin bilmiyorum. Ama sanırım olaylar senin denetiminden çıkmış, başlangıçta amaçlamadığın bambaşka bir yöne doğru gitmeye başlamıştı. Hatta artık kimi dergilerde senin için tuzaklar kuruluyor, senin üslubunla yazılmış kimi öyküler, öykülerde kullandığın adla yayımlanarak açıklama yapmaya, ortaya çıkmaya, kendini faş etmeye zorlanıyordun. Yılan ateşi diye bir ad takılmıştı bu öykülere. Yılanı deliğinden çıkarmak için yakılmış öykü ateşi. Oysa o sıralar sen bazı Anadolu kentlerinden, kasabalarından insanlara kartlar atıyor, mektuplar yazıyordun. Seni tanıyan insanlar o öyküleri yazanın sen olabileceğini düşünmüyorlardı bile. Çok sonra bir gün kırık bir ses tonuyla, "Demek kimse bunları yazabilmeyi yakıştıramamış bana," demiştin. Dışarıdan nasıl göründüğün konusunda, başkalarının seni nasıl gördüğü konusunda sanırım çok yaralamıştı bu deneyim seni. Bambaşka bir amaçla çıktığın yol, başka bir gerçeklikle, üstelik böyle acımasız bir biçimde yüz yüze gelmeni sağlamıştı. Oysa öykülerindeki temel izleklerden biriydi bu. Ve bir yazgı gibi, geri tepen bir silah gibi gelip seni bulmuştu. Yazdığın öyküler kendi hayatın için sanki bir kara büyü olmuş, yaşadıkların giderek yazdıklarına benzemeye başlamıştı. Yazanlar ve yazılanlar birbirlerinin metinleri içinde kayboluyorlardı. Sonra bambaşka birinin metninde başkalaşmış biri olarak bulunuyorlardı. Metinler birbirine karışıyordu. Sonunda o hikayelerin sana ait olduğu anlaşılmıştı. Oyun bitmişti. Herkes bunu konuşuyordu. Küsmüştün, bir tek açıklama yaptın, öykülerinin kitaplaşmasını istemediğini ve bundan böyle artık öykü yazmayacağını söyledin. Ve hemen ardından bir gemiye binerek uzaklara gittin. Bu kez ne kart, ne mektup, ne öykü. Her şey çok çabuk olmuştu. Ortaya çıkmanla kaybolman bir olmuştu. Arada bir Türkiye'ye geliyor, fazla kalmadan, pek kimseye görünmeden yeniden çekip gidiyordun. Benim hayatımdaki birçok şey de işte o zaman oldu. Dergi sayfaları çabuk sararır. Sana da öyle oldu, unutuldun. İhanete uğradığını düşünenlerle sonunda layığını bulduğunu düşünenler arasında kaybolup gitti Takma adlı kısacık yazı serüvenin. Unutuldun. Belki de istediğin buydu. Döndükten sonra yeniden kendine yerleşmiştin. Çok iyi görmüştüm seni. Belki ben senin adına olayları biraz fazla dramatize ettiğimi bile düşünmüştüm. Sana bir başkası olma hakkının verilmeyeceğini anladığında içindekini saklamaya karar verdin belki. Belki de kendini yaşamaktan kaçındın. Ötekini tuttun içinde. Bunu başardın. İlk zamanlar bazı öykülerini okuduğumda şaşırmıştım. Fazla tanıdık gelen kimi şeyler vardı. Sanki bizleri tanıyan biri yazmıştı bunları. Ya da her iyi yazarda olduğu gibi hepimiz kendimizden birer parça bulmuştuk onlarda. Bir öykünü anımsıyorum. Mardin'de geçiyordu. Bir süre kalmıştın orada. Mezopotamya'nın kavşağında kültürler arası çatışmaların yoğun yaşandığı bir coğrafyada, doğuya ve batıya giden yolların ağzında odakladığın bu öykü, büyük ölçüde erkek ağzından anlatılıyor ya da yazar erkeğin yanından bize anlatıyordu. Genç bir kadından söz ediliyordu öyküde, bir ressamın modelinden. Zaman zaman öyküdeki erkek o kadını uzun uzun başkalarına anlatıyordu. Ama o kadını kendinin dışında kimse tanımıyordu. Usul usul deliriyordu adam. Herkes kadının varlığından iyice kuşkuya düşüyordu. Hastalanan bir kafanın hayal ürünü olduğunu sanmaya başlıyorlardı. Kimse tanımıyordu kadını, hiç kimse. Sonra öykünün bir yerinde anlatıcı, "Ansızın beni kimse tanımıyordu," diyordu o kadın olarak. O an anlaşılıyordu ki meğer bütün öyküyü o kadın yazmış. Kimsenin tanımadığı o kadın. Tek bir cümle, küçük bir an aslında. Bir bilardo topunun sağlam ve sessiz vuruşu gibi tam yerine oturan ve bütün sayıları değiştiren bir an. Ancak iyi okurların dikkatini çekebilecek kadar saklı kalmış ustalıklı bir ayrıntıydı bu. Diğerleri öyküdeki ve okur katındaki diğerleri öyküyü sahi sanıyor, erkeğin söylediklerine inanıyor ve kadının varlığına ilişkin kuşkularını sürdürüyorlardı. Ve öykü bu kuşkularla bitiyordu. Öyküdekiler içinde o bilardo topunun sessiz vuruşunu görmemiş olanlar içinde. Bu öykü belki de bu serüvenini tek başına açıklayacak anahtarı kendi içinde taşıyordu. Ama kimse böyle okumadı bu öyküyü. Herkes kendi ve diğerleri hakkındaki her şey için, gizler ve gerçekler hakkındaki her şey için kuşkulu örtüler altında yaşamını sürdürmeye devam edecekti. Herkes bir başkasıydı aslında ve kimse bunu kabul etmek istemiyordu. Kendindeki başkalarıyla karşılaşacak, yüzleşecek gücü de bulamıyordu kendinde. Bütün öyküler bunun içindi. Neden bırakmıştın öyküyü? İçindeki başkalarından ötürü mü, yoksa düpedüz kendin bir başkası olmaktan bunca ürktüğün için mi? Sen daha çok başkalarının sözlerini dinlemekte ustaydın. Onları gözlemekte, anlamakta, konumlamakta. Diğerlerini anlatmakta. En opak dokular bile senin keskin gözlemlerinde saydamlaşıyor, okunur, alımlanır hale geliyordu. Yalnızca haritalarda değil, katmanlara yolculukta da ustaydın. Sessiz görünüşünün altında yaşamasız bir kadın yattığına inandırıyordun herkesi. Belki sahiden böyleydin. Belki de böyle görünmenin surları seni iyi koruyordu. Bir daha öyküye hiç dönmedin. Söyleşiler, denemeler, gezi yazıları ve çeşitli otellerden yazdığın mektuplar aldı yerini. Hep gizli gizli yazdığını düşündüğüm öykülerini bir gün yayımlayacağını bekledim. O gün gelmedi. Çocukluğumda herkesin anneme düşman olduğunu düşünmüşümdür. Onun bütün iyiciliğine, yardımseverliğine, özverili yanlarına karşın herkes anneme kötülük etmiştir. Çocukluğum bunun tanıklığıyla geçti. Zavallı anneciğimi bütün dünyaya karşı korumakta kendimi yükümlü ve sorumlu hissederken ve bu sorumluluğun altında alabildiğine ezilirken birdenbire bir gün annemin aslında kötü bir kadın olduğunun ayırdına vardım. Annem kendine yapılan her şeyi fazlasıyla hak ediyordu. Kimseyi kandıramayan annem bir tek beni kandırmayı başarmıştı. Bir tek ben inanıyordum annemin iyiliğine, dürüstlüğüne. Dünyayla bütün ilişkilerim ansızın alt üst olmuştu. Dünya benim için güvensiz bir yerdi artık. Bunca zamandır herkes tarafından hakkının yendiğini, sık sık yanlış anlaşıldığını, yanlış değerlendirildiğini düşündüğüm annem, gerçekte habis ve kötü ruhlu bir kadındı. Alabildiğine mutsuzdu. Hiçbir şey memnun etmiyordu onu, herkesi birbirine düşürüyordu. Kimsenin sahiden iyiliğini istemiyor, hiçbir mutluluk çeşidine katlanamıyordu. Kıskançtı. Yeryüzündeki herkesi ve her şeyi öldürücü bir hırsla kıskanıyordu. Ve bu kadın benim annemdi. Bense onu bir başkası sanmıştım. Gözlerime yabancılaşmıştım adeta. Hiçbir gördüğüme inanmıyordum artık. Bunca zamandır beni aldattığını düşünüyordum onların. Kör olmayı ve bundan böyle başka hastalarımın gelişmesini istiyordum. Hayata ilişkin bazı aydınlanma anları için bazı yaşlar çok erkendir. Galiba bana da öyle olmuştu diyordu bir başka öykündeki erkek kahramanın. Erken parçalanmış bir yanılsama insanı öksüz bırakıyor ve kötü büyütüyor. Ben de pis büyüdüm. Bütün heyecanlara yabancı olarak.